Osmanlı'nın son döneminde 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edildi. İkinci meşrutiyetin ilanıyla azınlıklar hayli haklara kavuştular. Azınlıklar denildiğinde daha çok Rum ve Ermeni hatıra gelir. Bediüzzaman doğuda aşiretler içinde seyahat ettiği cihetle orada Ermenilerle alakalı soru soruyorlar ve diyorlar ki konu hürriyet konusu. Pekala kabul ettik ki hürriyet iyidir, güzeldir. Fakat şu Ermenilerin hürriyeti çirkin görünür, bizi düşündürür. Rey'in nedir? Belki bir giriş olarak şunu ifade etmemde fayda var. Bediüzzaman bir başka yazısında dünyevi saadetimiz Ermenilerle dostluğa vabestedir diyor. Yani dünyevi mutluluğumuz Ermenilerle dost olmaya bağlı. Osmanlı'da bayağı Ermeni de var. Bunlarla bir savaş hali yaşamak güzel bir şey değil. Ve aynı devlet çatısı altında beraber olmuşuz. Esas olan dostluk. Ama Birinci Dünya Harbi çıktığında Bediüzzaman kendisi doğuda ve Ruslar doğudan giriyorlar. Ermeniler de onların şemsiyesinde, himayesinde harekete geçiyorlar. Ve Bediüzzaman'ın bulunduğu Van, Bitlis o civarda Ermeniler bayağı katliam yapıyor. Ve onlarla dost olmayı nazara veren Bediüzzaman bu Birinci Dünya Harbi'nin o savaş yıllarında elinde silah talebeleriyle beraber Ermenilere karşı savaşıyor. Yani demek şu, esas olan onlarla dostluk ama savaşı gerektiren durum varsa silahın da hakkı verilir. Bu tabii işin ayrı bir yönü. Münazarat isimli eseri 1910 o zamanın bir eseri olduğu cihetle henüz daha Birinci Dünya Harbi çıkmamış. Ermenilerle alakalı Ermeni ayaklanması yok. Onlara yönelik tehcir yani zorunlu göç Osmanlı ülkesini terk edin henüz denilmemiş. Beraber yaşadığımız ortamda onlara da bayağı bir hürriyet verilmiş. Onu soruyorlar. Yani tamam hürriyet iyidir, güzeldir. Fakat şu Ermenilerin hürriyeti çirkin görünür. Bizi düşündürür. Rey'in nedir? El cevap evvela onların hürriyeti onlara zulmetmemek ve rahat bırakmaktır. Bu ise şer'idir. Yani dinimizde onları rahat bırakmayı, onlara zulmetmemeyi zaten bir esas olarak bize bildiriyor. Bundan fazlası sizin fenalığınıza, divaneliğinize karşı bir tecavüzleridir, cehaletinizden bir istifadeleridir. Ama siz eğer bir takım haksızlıklar yapmışsanız onlar da karşı koymak isteyecektir ve hürriyet ortamı da bunu daha da tetikleyecektir. Saniyen, farz ediniz ki hürriyetleri bildiğiniz gibi size fena olsun. Lakin yine biz ehli İslam zararlı değiliz. Çünkü içimizdeki Ermeniler 3 milyon olmadığı gibi gayrimüslimler dahi 10 milyon yoktur. Osmanlı 1910 yılı itibariyle değerlendirilecek olursa 30 milyon civarında. Tabii günümüzde Türkiye 85 milyon. Osmanlı'yı hayli katlamış vaziyette nüfus itibariyle. O işin ayrı bir yönü. O zaman dünya nüfusu da ona göreydi zaten. Ve Osmanlı'da Ermeniler 3 milyon olmadığı gibi. 3 milyon civarında demek ki. Yani nüfusun onda biri Ermeni. Bu da az bir oran değil aslında. Gayrimüslimler dahi 10 milyon yoktur. Yani Rumlar var, belki başka milletler var. Onlarla beraber toplamda gayrimüslim 10 milyon civarında. Yani nüfusun üçte biri gayrimüslim, geri kalanlar Müslüman. Halbuki bizim milletimiz ve Bedi kardeşlerimiz 300 milyondan ziyadeyken, yani günümüzde 2 milyar civarında ama 1910 yılı itibariyle düşünülürse o zamanki Müslüman nüfus 300 milyon civarında. Üç müthiş kayıt ile mukayyet olup ecnebilerin istibdadı manevilerinin taht-ı esaretlerinde eziliyorlar. Birazdan bu üç kayıt soru olarak geliyor. Yani gayrimüslimlerin idaresi altında olan veya doğrudan gayrimüslim bir ülkede yaşayan Müslüman nüfuslar var. Bunlar üç dehşetli kayıt ile kayıt altında. Ve ecnebilerin manevi baskılarının altında adeta esir olmuş, eziliyorlar. Manevi baskı şu anlamda, mesela ben Hollanda'da 3 yıl kaldım, 2000-2003 yılları arasında. Ve orada Müslüman nüfus, nüfusun belki onda biri civarında olabilir. Yani %90 Hristiyan veya orada ateistlik de epey var. %10 civarında da Müslüman nüfus. Ve %10 nüfusla siz orada azınlıktasınız. Azınlıkta olduğunuzda diğerlerinin kültürü bayağı etkili oluyor. Mesela diyelim bizde yılbaşında evlere böyle çam ağacı getirip böyle süslemek veya yılbaşıyla alakalı çok özel hazırlıklar yapmak dindar ailelerde görülmeyen bir şeydir. Avrupa'yı yaşamak isteyenler de kısmen var ama normal bizim kültürümüzde bu yok. Ama oranın ortamında Müslümanlar da çocuklarına bunu anlatmakta zorlanıyorlar. Çocuğa çok cazip geliyor. Komşusu diyelim Hristiyan, evleri yılbaşı dolayısıyla bayağı süslenmiş, püslenmiş. Anne baba bizde niye böyle değil diye o da merak ediyor. Kendi evlerinde de olmasını istiyor. Manevi baskıyı şöyle anlayabiliriz. Ortam, bulunduğumuz ortam üzerimizde bir baskı kurar. Yani ne gibi? Hava gayet soğuk. Hava gayet soğuksa bizim de ona göre kalın giyinmemiz gerekir. İşte o soğuk hava herkesi etkisi altına almış oluyor. Hava nasıl insanları etkiliyorsa bulunduğunuz ortamda da gayrimüslimler örf adetleriyle hakim durumdaysa Müslümanlar olarak sonra da bir baskı hissedersiniz. Ve özellikle evlatlarınız bu baskıyı çok daha derinlemesine hissetmiş olurlar. İşte hürriyetimizin bir şubesi olan gayrimüslimlerin hürriyeti bizim umum milletimizin hürriyetinin rüşvetidir. Burada rüşvet mecazen kullanılmış. Yani rüşvetleri vererek bazıları işini hallediyor ya. Yani biz kendi içimizdeki gayrimüslimlere hürriyet vereceğiz ki esaret altında olan veya gayrimüslim ülkede azınlık olarak yaşayan Müslüman kardeşlerimizle ilgili hak talebinde bulunabilelim. Buna mütekabiliyet esası deniyor. Yani devletler arası münasebetlerde siz azınlıklara işte şu hakları vermişseniz mütekabiliyet esasıyla sizden olan nüfusa da onlar kendi ülkelerinde aynı hakları veriyorlar. Mesela Lozan'dan dolayı Türkiye'de yaşayan Rumlar bir takım haklara sahip. Ama benzeri haklar Yunanistan'daki Müslüman kardeşlerimiz için de aynen geçerli. Her ne kadar uygulamada bazı sıkıntılar zaman zaman olsa da ana hatlarıyla bu şekilde bir mütekabiliyet esas oluyor. Dolayısıyla yani biz kendi içimizdeki 3 milyon Ermeni'ye veya 10 milyon gayrimüslime hak vereceğiz ki, hürriyet vereceğiz ki esaret altında olan ve sayıları çok çok fazla olan Müslüman kardeşlerimiz kendi bulundukları o yerlerde hak ve hürriyetlerini elde edebilsinler. Dolayısıyla bizim kendi içimizdekili Ermenilere bu şekilde hürriyet vermemiz diğer Müslümanların hürriyetinin rüşvetidir ve o müthiş istibdad-ı manevinin dafiidir. Yani üzerlerinde manevi bir baskı var. Onu def edecek olan bizim burada onlara hak vermemizdir. Ve o kayıtların anahtarıdır. Hani diyelim birisinin ayağına prangalar geçirilmiş. Anahtar bir başkasında, o anahtarı elde etmeden o prangayı açamıyoruz. İşte Osmanlı'nın dışındaki İslam ülkelerinde genelde ecnebilerin prangaları var o günün şartlarında. Ve biz kendi içimizdeki gayrimüslimlere hak vermekle oradakilerin de hak ve hürriyetine kavuşmasına vesile olacağız. Ve bizim bu uygulamamız bunun bir anahtarı gibi olacak. Ve ecnebilerin bizim duşumuza çöktürdükleri müthiş istibdad-ı manevinin rafiidir. Yani Batı da bir yandan bize baskı kuruyor. Yani şu anda da Türkiye hemen her meselede ben istediğimi yaparım diyebilecek durumda değil görülebildiği kadarıyla. Yani uluslararası bir takım anlaşmalar var ve o anlaşmalar sizin elinizi kolunuzu bağlayabiliyor. Bir benzeri Osmanlı'nın son döneminde vardı ve İngilizlerin, Fransızların veya Rusların Osmanlı'ya bu noktada talepleri oluyordu. Yani sizin içinizde Hristiyanlar var ve bunlara tam bir hürriyet sağlayın. Bu şekilde baskıları oluyordu. Evet, Osmanlıların hürriyeti Koca Asya'nın talihinin keşşafıdır. Yani Osmanlı'da bir hürriyet havası yaşanırsa Asya'nın talihi de açılacaktır. Ve Asya'daki Müslümanlar hürriyetlerini elde edeceklerdir. İslamiyet'in bahtının miftahıdır. İslamiyet'in bahtının anahtarıdır. İttihad-ı İslam surunun temelidir. Malum kale sur ile çevriliyor. Ama önce bunun bir temelin atılması lazım. İşte Osmanlı eğer bu şekilde bir hürriyeti kendi içinde uygularsa İttihad-ı İslam da bu şekilde gerçekleşecek. Çünkü başka yerlerde İslam ülkeleri ortaya çıkacak. Beraber hareket edeceğiz. Sual: nedir o üç kayıt ki istibdad-ı manevi onunla alemi İslamiyet'i kaydetmiştir? Yani gayrimüslim ülkelerde Müslüman nüfus da var. Veya İngiltere'nin idaresi altında, esareti altında olan Mısır gibi, Hindistan gibi ülkeler var. Gerçi Hindistan ağırlık itibariyle Müslüman değil ama nüfus itibariyle bakıldığında nüfusun belki 1/7 biri falan orada Müslüman. Ve bu da o kadar kalabalık nüfus içinde bayağı bir yekun teşkil ediyor. Ve koca Hint alt kıtası İngilizlerin sömürgesi altındaydı. İngilizler 100 yıl orayı sömürdüler. Müslümanlar da bu sömürüden paylarını aldılar. İşte üç kayıt, yani ecnebilerin, gayrimüslimlerin Müslümanlar üzerinde kurmuş olduğu üç kayıt, üç baskı var. Nedir bunlar? El cevap. Mesela Rus hükümetinin istibdadı bir kayıttır. Bu eser yazıldığı zaman Çarlık Rusyası, Çarlık Rusyası'nın son zamanları. Demek Çarlık Rusyası'nın da kendi idaresi altındaki Müslümanlara hayli baskısı var. Şöyle bir nevi harita gibi ifade etmeye çalışayım. 1991'de Rusya dağıldıktan sonra Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan gibi 5-6 tane Türk devleti ortaya çıktı. Bunlar Rusya'nın idaresi altındaydı. Komünist Rusya'nın idaresi altındaydı. Daha önceki dönemde de Çarlık Rusyası'nın idaresi altında. Yani dolayısıyla nasıl ki komünist sistem hava örneği vermişti ki hava soğuksa herkes o soğuktan etkileniyor. Komünist sistemden de Rusya'nın tamamındaki insanlar etkilendi. Dolayısıyla onları bir nevi komünizmin rengiyle boyalamaya çalıştı. Siz de bu sisteme göre yetişin, siz de böyle olun. Bu şekilde onları formatlamaya çalıştı. İşte Rus hükümetinin istibdadı bir kayıttır. Rus milletinin tahakkümü de diğer bir kayıttır. Yani burada milletin tahakkümü, yani Rusya içinde Müslüm gayrimüslim karışık. Ama idarede genelde Ruslar var. Oradaki Türkler daha çok yan alanlarda ve geri hizmetler gibi yerlerde çalışabiliyorlar. Böyle olunca Rus milleti bunlara üstten bakıyor. Yani bunun bir benzerini günümüzde Avrupa'da görebiliriz. Mesela Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere bu gibi Avrupa'nın önde gelen devletlerinde %8, %10 civarında Müslüman da var. Devlet kanunları itibariyle şu an bayağı bunlara eşit muamele yapmaya çalışıyor. Gizliden baskılar olabilir de ama doğrudan bir baskı Müslümanlığından dolayı fazla yok en azından. Ama milletin onlara bakışı, yani diyelim Almanlar kendileri patron durumunda, Türkiye'den gidenler orada işçi durumunda. Bu böyle olunca bir baskı ister istemez meydana geliyor. Psikolojik bir baskı kendiliğinden meydana geliyor. Benzeri bir durum Rusya'nın idaresi altındaki Müslümanlarda geçerli. Şu anda da Rusya içinde yine Müslümanlar bulunmakta. Adat-ı küfriye ve zalimanelerinin tagallubu de üçüncü bir kayıttır. Yani küfürden kaynaklanan adetleri var. Zalimane adetleri var. Bunların böyle toplumda hükmetmesi. Bu da üçüncü bir kayıt. Yani siz orada rahat bir şekilde kendi örf adetinize göre yaşayamayabilirsiniz. Zorlanabilirsiniz. Mesela Türkiye'de otobüste seyahatiniz esnasında otobüs nerede dursa mescitte var. Ve istediğiniz yerde bu şekilde namazı kılabiliyorsunuz. Ama Avrupa'da benzin istasyonlarında durduğunuzda orada mescidiniz var mı diye sorma durumu yok. Çünkü Müslüman nüfus az, öyle bir yaptırım gücü de yok. Orada seccadeniz yanınızda olacak, bir köşede namazınızı kılacaksınız. Yani orada çok zengin de olsanız yine başkalarının psikolojik bir baskısı altında kendinizi hissedebilirsiniz. İngiliz hükümeti gerçi zahiren müstebit değilse de milleti mütehakkimedir. Yani İngilizler işte dünyaya demokrasiyi biz getirdik, getireceğiz ve onu söylüyorlar. Gittiğimiz yerlere biz medeniyet götürüyoruz, refah götürüyoruz. Daha evvelinde bedevi hayat yaşayan, vahşi hayat yaşayanları insan haline getiriyoruz gibi böyle bir bakışları var. Zahiren müstebit değil ama milleti mütehakkime. Yani burnundan kıl aldırmıyor tabiri caizse. Avrupa'nın epey yerini gördüm ama İngiltere'ye gitme durumum olmadı. Gidenlerden duyduğum kadarıyla bu manayı hissettiklerini söylüyorlar. Yani bir zamanların üzerinde güneşin batmadığı bir imparatorluğun bakiyesi bunlar. Oradan gelen herhalde bir havalı halleri var. Adatı dahi bir derece mütegallibedir. Yani İngilizlerin kendine göre örf adeti var. Elbette bulundukları ortamda bu örf adeti hakim hale getirmeye çalışıyorlar. Ve zaten dillerini dünyanın her tarafına bu şekilde yaymışlar. Dili yaydıklarında dil aynı zamanda bir kültür unsurudur. Dil oraya gittiğinde kültür de gidiyor. İşte size Hindistan bir bürhan ve Mısır yarı bürhandır. Hindistan'ın bir bürhan olması, yani İngilizler 100 yıl idare etti. 100 yılda sistemlerini oraya oturttular. Gayet bariz bir şekilde bu kendini gösteriyor. İşte dil olarak da yerleştirdiler. Örf adet olarak da yerleştirdiler. Sonra çekildiler ama bir şekilde bağları devam etmekte. Böyle olunca koca Hindistan'ı az bir kuvvetle kendilerine benzetmişler. Mısır yarı bürhandır. Yani Mısır köklü bir kültürü var. İslam dünyasının en önemli merkezlerindendir. Nüfus itibariyle de Türkiye'nin biraz daha önünde olan bir ülke. El-Eser gibi bir üniversitesi olduğundan dolayı bütün İslam dünyasında saygın bir konumda. İngilizler orayı da idare ettiler ama orayı tam kendilerine benzetemediler. Bu açıdan yarı bürhan diyor onlarla alakalı. Binaenaleyh milletimiz ya 3 veya 1,5 kayıt ile mukayyettir. 3 demiş olduğu işte Rus hükümetinin istibdadını anlattı. Milletinin istibdadı, örf adetlerinin istibdadı gibi veya Mısır'da olduğu gibi Mısır'ı idare etmişler. En azından belli noktalarda kendilerine benzetmişler. Orada da 1,5 kayıt ile mukayyet. Buna mukabil bizim gayrimüslimlerin ayaklarında yalnız bir yalancı kaydımız vardı. Yani biz gayrimüslimlere tam bir hürriyet vermişiz aslında. Ya bu bir bağış gibi de değil. Din onlara bu hürriyeti tanıyor. Ta bidayetten tanıyor. Ve bir İslam ülkesi kendi bünyesinde gayrimüslimler varsa ibadetinize serbestsiniz diyor. Kendi aranızdaki örf adetlerinizde serbestsiniz. Hatta mahkemelerinde de serbest. Bu şekilde yani isterlerse Müslümanların mahkemesine de müracaat edebilirler. Ama isterlerse kendi aralarında meselelerini halledebilirler. Yani bizim onların ayağına vurduğumuz doğru bir kayıt, doğru dürüst bir kayıt bulunmamakta. Ona bedelen çok nazlarını çektiğimiz gibi onlar neslen ve serveten ziyadeleştiler. Biz bir nevi hizmetkarlık olan memuriyet ve askerlik cihetiyle servet ve nesilce aşağıya yuvarlandık. Yani Osmanlı'da hakim unsur Müslümanlar, askerlik Müslümanlarda, gayrimüslimler askere alınmıyor. Onlardan cizye adıyla vergi alınıyor. Alınan bu vergiyle onlara hizmet sunuluyor. Vatandaş olarak onlara hizmet götürülüyor. Onlar askerlik yapmadığı cihetle bir de memuriyete pek alınmadıklarından ticaretle meşguller veya ilimle meşguller. Müslümanlara göre servet ve nesil itibariyle onlar daha ileriye geçmiş. Yani bizimkiler cephelerde, savaşlarda askerlerini kaybederken onlar içeride nesilleri çoğalmakta. Bizimkiler memuriyetle meşgulken onlar ticaretle köşeyi dönmekte tabiri caizse. Bence onlar eskiden beri hür idiler. Zira fikri milliyet hürriyetin pederidir. Yani milliyet fikri hürriyetin pederidir. Yine esir Ekrat ve Etrak idi. Yani Kürtler ve Türkler esir idi. İşte o yalancı kaydı 3 veya 10 milyonun ayağından açıyoruz. 3 milyon dediğim Ermeniler, 10 milyon dediği de Osmanlı'daki gayrimüslimler. İşte zaten onların ayağına koyduğumuz bir pranga yok bizim. Ama var gibi zannediliyor. Onu kaldırıyoruz. Ta ki 3 kayıt ile mukayyet 300 milyon İslam'ın hürriyetine meydan açılsın. Yani biz kendi içimizdeki gayrimüslimlere hürriyet tanıyalım ki gayrimüslim ülkelerdeki Müslümanlar da hürriyetine kavuşsun. Elbette acilen üçü veren, acilen yani ileride 300'ü kazanan hasaret etmiyor. Yani ticarette 3 verip 300 almışsanız bu çok karlı bir iş. Siz kendi içinizdeki 3 milyona hürriyet verip de 300 milyonu hürriyete kavuşturmuşsanız bu da çok karlı bir durum. Burada Arapça bir ibare var. Bu Arapça ibarede hem bir cümleler kuruluyor hem de İslam ülkelerinin isimlerine işaretler var. Şöyle ki وَسَيَأْخُذُ الْاِسْلَامُ بِيَم۪ينِهِ مِنَ الْحُجَّةِ سَيْفًا صَارِمًا جَزَّارًا مُهَنَّدًا وَبِشِمَالِهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ لِجَامَ فَرَسٍ عَرَب۪ي مُشْرِقِ اللَّوْنِ فَالْغَنْ بِفَأْسِهِ وَقَوْسِهِ رُوسَ الْاِسْتِبْدَاتِ اَلَّذ۪ي بِهِ اِنْدَرَسَ وَسَات۪ينُنَا. Mana olarak şöyle, İslam sağ eline gayet keskin, karşısında durulmaz, kuvvetli bir kılıcı alacak. Sol eline de hürriyeti alacak. Arapça Ricame Faras Arabi yani arabatının dizginini böyle alacak. Rengi gayet parlak olan ve bu kılıçla kılıçla ve okla bizim bostanlarımızı böyle felakete maruz bırakan istibdadın başına vurup kıracak, dağıtacak. Burada İslam ülkelerinin böyle başlarına yani yazılış itibariyle onlara işaret edecek şekilde kelimeler seçilmiş. Mesela bir yeminihi derken Yemen. Cezzaren derken Cezayir, Muhanneden derken Hint, Şimal, Kuzey anlamında, Licame Faras Arabi, Faras derken Fars, İran, Arabi derken Arap, Müşrigallem, Felgan bi Fesihi, Fes derken Fas. Ve bu şekilde kelimelerle de İslam ülkelerinin isimlerine işaret ediyor. Velhamdülillah gelinen noktada İslam dünyası büyük ölçüde artık hürriyetine sahiptir. Geriye bir İttihad-ı İslam kalmıştır. İttihad-ı İslam da gerçekleştiğinde İslam dünyası daha güçlü olarak yoluna devam edecektir.